Ayrım 5. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 38. 3. Yaban kazlarının arasında. Çiftlikte. Cumartesi 26 Mart. İşte tam o günlerde Skanya'da garip bir olay geçti. Günlerce söze edildi, gazeteler bile yazdı. Birçokları akıl erdiremeyip bunun bir uydurmaca olduğunu söylediler. Mesele şuydu. Vomsca Gölü kıyısındaki bir fındık korusunda dişi bir sincap yakalanıp yakındaki bir çiftliğe getirilmişti. Genç ihtiyar, çiftlikteki herkes bu mini mini hayvana hayran kalmıştı. Çok güzel bir kuyruğu, arayan zeki bakışları, minicik ayakları vardı. Bütün yaz canı sıkılan gelip onun çevik hareketleriyle, fındığı ustaca ve çarçabuk kırışıyla, daha binbir maskaralığıyla kendilerini oyalar diye düşündüler. Sonunda eski bir sincap kafesi bulup içine kapattılar. Kafes yeşile boyalı bir odacıkla, telden örülme yuvarlak bir bölmeden meydana gelmişti. Kapısı pencereleri olan küçük odada sincap yemeğini yiyecek ve yatacaktı. Ortasına bir yatak serilmiş, yanı başına bir süt kasesi ve bir avuç fındık konmuştu. Yuvarlak tel bölme ise oyun odasıydı. Küçük maskara orada koşup oynayacak, tepelere tırmanabilecekti. Çiftliktekilere sorarsanız, bir sincabı rahat ettirmek için ne gerekliyse hepsi sağlanmıştı. Ama o yerinden pek memnun görünmüyordu. Şaştılar buna. Sincap üzgün ve düşünceli bir halde, mini mini odasının bir köşesine büzülüp kalmıştı. Zaman zaman yüreğinin derinliklerinden kopup gelen acılı sesler çıkarıyordu. Yiyeceklere dokunmamıştı bile.
İlk anda korktu,
dediler.
Yarına kadar yerine ısınır. O zaman karnını doyurur, maskaralıklarına başlar.
O sırada çiftlikteki kadınlar verilecek bir şölenin hazırlığı içindeydiler. Sincabın kafese sokulduğu gün ekmek pişiriyordu. Ya bir aksilik olmuş, hamur bir türlü maya tutmamış, işi geciktirmiş, ya da kadınlar biraz ağırdan almışlar, her ne hal ise gece olmuş, bir türlü işin altından kalkılamamıştı. Mutfakta hummalı bir faaliyet hüküm sürüyor, sincap kimsenin aklına gelmiyordu bile. Ama evde ihtiyar bir nine vardı. Ekmek işine yardım edemeyecek kadar yaşlıydı. Bunu o da biliyordu. Ama bir köşeye atılmış olmayı bir türlü kendine yediremiyordu. Üzüntüsünden canı girip yatmak istememiş, pencerenin kenarına oturmuş dışarıyı seyrediyordu. Çok sıcak olduğu için mutfağın kapısı açık bırakılmıştı. Kapıdan gelen ışık bütün avluyu aydınlatıyordu. Dört yandan binalarla çevrili bir avluydu bu. Karşısındaki bina öylesine aydınlatılmıştı ki, ihtiyar kadın kerpiç duvardaki çukurları, oyukları bile fark edebiliyordu. Sincabın kafesi de avlunun o anda en çok ışık alan duvarına asılıydı. İhtiyar nine onu iyice görebiliyordu. Sincabı seyre koyuldu. Hayvanın soluk almadan bir odadan tel bölmeye, bir tel bölmeden odaya, bütün gece koşuştuğunu gördü. Sanki gizli bir huzursuzluk içindeydi.
Herhalde ışık çok kuvvetli, gözüne vuruyor, ondan uyuyamıyor,
diye düşündü kadın. Ağılla ahır arasında, araba kapısına çıkan, üstü kapalı bir geçit vardı. Bu geçide de aydınlık vuruyordu. Gecenin hayli ileri bir vaktinde, ihtiyar nine, ansızın, kemerin altından ayaklarının ucuna basa basa yürüyen, bir karış boyunda bir adamın çıktığını gördü. Ayağında tahta pabuçlar, kıçında işçilerinkine benzeyen deri bir pantolon vardı. Koca nine derhal bunun bir cin olduğunu anladı ve korkmadı. Cinlerin böyle yerlerde barındığını hep işitmişti. Hem onların geçtikleri bir yere mutluluk taşıdıklarını da biliyordu. Cin avluya girer girmez doğru sincabın kafesine koştu. Yetişemeyeceği için uzun bir sopa aramaya koyuldu. Bulduğu sopayı kafese dayadı, ipe tırmanan gemiciler gibi ona tırmandı. Küçük yeşil odanın kapısını sarstı. Koca nene hiç telaşlanmadı. Çünkü evin çocuklarının, komşunun veletleriyle gelip de sincaplarını çalmasınlar diye kafesin kapısına bir asma kilit vurduklarını biliyordu. Nine kapıyı açamayan cinin yuvarlak tel bölmeye tırmandığını gördü. Orada sincapla cin arasında uzun bir konuşma oldu. Sonra cin sopadan aşağı kaydı, kapıdan çıkıp gitti. İhtiyar kadın, bu gece bir daha gelmez diye düşündü. Ama pencerenin yanından da ayrılmadı. Kısa bir süre sonra onun geri döndüğünü gördü. Aceleyle öyle hızlı yürüyordu ki neredeyse ayakları yerden kesilmişti. Kafese koştu. Uzağı daha iyi gören gözleriyle ihtiyar onu iyice fark ediyordu. Ellerinde bir şeyler vardı. Ama kadıncağız bunların ne olduğunu seçemedi. Sol elinde tuttuğu şeyi bir taşın üstüne bıraktı. Sağ elindekiyle birlikte kafese tırmandı. Tahta pabuçlarıyla kafesin küçücük penceresindeki camı kırdı, elindekini sincaba verdi. Sonra yere indi. Oraya bıraktığı şeyi aldı ve tekrar kafese tırmandı. İşini bitirince öyle hızlı kaçtı ki yaşlı nine gözleriyle zor takip edebildi. O zaman koca nine artık oturduğu yerde kalamadı. Usulcacık kapıya gitti, cini gözetlemek üzere tulumbanın gölgesine saklandı. Cini görüp oyuna katılan biri daha vardı. Evin kedisi. O da oda duvarına doğru süzüldü, ışık demetinin gerisine sindi. Bu soğuk Mart gecesinde epey bir zaman beklediler. İhtiyar kadın artık geri dönmeyi düşünüyordu. Tam o sırada avlunun taşlığında bir tıkırtı duydu ve cinin ayaklarının ucuna basa basa geri geldiğini gördü. Az önceki gibi elleri gene doluydu. Üstelik taşıdığı şeyler kıpırdanıyor ve incecik incecik sesler çıkarıyordu. Kadıncağız o zaman cinin sincabın fındık korusunda kalan yavrularını arımaya gittiğini ve açlıktan ölmesinler diye onları alıp kafese taşıdığını anladı. Cin onun varlığını sezmişe benziyordu. Kadıncağız da onu korkutmamak için kımıldamadan olduğu yerde duruyordu. Cin elindeki yavrulardan birini yere bırakıp ötekiyle kafese tırmanacağı sırada kedinin yeşil gözlerinin bir karış ötesinde parıldadığını gördü. Bir an iki yavru hareketsiz ve kararsız kaldılar. Sonra cin çevresine bakındı ve yaşlı neneyi fark etti. Fazla düşünmeden ihtiyar kadına doğru koştu, yavrulardan birini ona uzattı. Kadıncağız kendine gösterilen bu güvene kayıtsız kalmadı. Eğildi, yavru sincabı aldı. Cin öbür yavruyu kafese taşıyıp da ona bıraktığını almak üzere yanına gelinceye kadar onu kucağında tuttu. Ertesi sabah çiftlik halkı kahvaltı etmek için bir araya geldiklerinde ihtiyarcık geceliğin gördüğü şeyleri anlatmaktan kendini alamadı. Tabii hepsi onu alaya aldı ve rüya görmüş olduğunu ileri sürdüler. Senin bu vaktinde yavru sincap olur muydu? Fakat koca nene söylediğinde diretiyordu. İnanmazlarsa gidip kafese bakmalarını söyledi. Gittiler. Bir de ne görsünler? Ot yatağın üstünde, daha gözleri tam açılmamış, tüyleri çıkmamış, olsa olsa 3-4 günlük 4 sincap yavrusu yok mu? Çiftlik sahibi bunu görünce,
"Bu iş nasıl oldu onu bilmem ama,"
dedi,
"bundan utanarak almamız gereken bir ders var."
Sonra sincapla yavrularını kafesten çıkarıp yaşlı kadının önlüğüne koydu.
"Al nine,"
dedi.
"Bunları fındık korusuna götür ve salıver."
İşte gazetelere kadar geçen, birçoklarının akıl erdiremeyip uydurmacı olduğunu ileri sürdükleri olay buydu. Övet Kloster Koruluğunda. Kazların tilkiyi alaya alıp eğlendikleri bütün bir günü Nis, terk edilmiş bir sincap yuvasında uyuyarak geçirdi. Akşama doğru uyandığında huzursuzdu.
"Beni eve gönderecekler,"
dedi kendi kendine.
"Anneme, babama görünmekten kurtulamayacağım."
Fakat Vamsjö gölünde yıkanmakta olan kazları bulmaya gittiğinde kimse ona gitmekten söz etmedi.
"Herhalde beyaz kazın bu akşam beni götüremeyecek kadar yorgun olduğunu düşünüyorlar,"
diye geçirdi aklından. Ertesi sabah kazlar güneş doğmadan çok önce ilk şafakta uyanmışlardı. Nils yaban kazlarının kesin olarak kendilerini göndereceklerini sandı. Fakat garip şey, beyaz kazla birlikte sabah gezintisinde peşlerine takıldıkları halde yaban kazları ses etmediler. Yaban kazlarının onu aç karnına yola çıkarmak istemediklerini düşündü. Öyle de olsa kâr kârdı. Annesi ve babasıyla buluşmasını geciktiren her anın keyfini çıkarıyordu. Yaban kazları, Övet Kloster malikanesinin üstünden geçtiler. Malikane muhteşem koruluğuyla birlikte gölün doğusunda yer alıyordu. Büyük bir şatosu, taş döşeli duvarlar ve küçük kulübelerle çevrili büyük bir avlusu, yeni budanmış gürgen fidanlıkları, havuzlarla, çeşmelerle, koca ağaçlarla, çimenliklerle donanmış çardaklı yolları olan ve kenarlarını ilkbahar çiçeklerinin süslediği eski bir bahçesi vardı. Sabahın erken saati, yaban kazları üzerinden geçerken malikanede daha kimsecikler kalkmamıştı. Kazlar bundan tamamen emin olduktan sonra köpeğin kulübesine doğru alçaldılar ve
"Bu küçük kulübenin adı ne? Bu küçük kulübenin adı ne?"
diye bağırdılar.
Bekçi köpeği hemen yuvasından dışarı fırladı ve havaya doğru havlamaya başladı.
"Ne dediniz? Ne dediniz? Küçük kulübe mi? Aylak serseriler, Allah'ın yoksulları. Koca bahçeyi, limonlukları, mermer heykelleri de mi görmediniz? Küçük kulübe, ha? Ne zamandan beri kulübelerin gürgen koruları, fındık bahçeleri, meşe koruları, yeşil çimenleri, çam ağaçlarıyla kaplı, içinde karacaların kaynaştığı fundalıkları olan korulukları var. Ha? Siz buna kulübe diyorsunuz öyle mi? Dolaylarında bir köy büyüklüğünde toprağa sahip kulübe mi olurmuş? Kendine ait bir kilisesiyle papaz evi, bunca çifti çubuğu, çiftlikleri, ortakçıya verilen toprakları, gündelikçileri için özel evleri olan kulübeyi dünyanın neresinde gördünüz siz? Kulübeymiş. Bu kulübe var ya, bu kulübe Skanya'nın en büyük topraklarına sahiptir. Yoksul dilenci sürüsü sizi. Bu bulunduğunuz yerden etrafa baktığınızda sizin kulübe dediğiniz bu yere ait olmayan tek karış toprak göremezsiniz.
Köpek bu nutku ara vermeden, hatta soluk almadan çekmişti. Yaban kazları o soluğu tıkanıp da sözü aralayıncaya kadar avlunun üstünde süzüldüler. Sonra da bağırdılar.
Ne kızıyorsun ya? Biz şatodan değil, senin yuvandan söz ettik de.
Bu alayı duyunca çocuk önce çok güldü. Sonra düşünceye daldı. Yüzünün ifadesi değişti. Düşün bir kere dedi kendi kendine. Kazlar Laponya'ya kadar onlarla gitmeme razı olsalar, kim bilir daha ne şakalaşmalara tanık olurdum. Şu durumum içinde böyle bir gezi benim için büyük bir nimet olurdu. Yaban kazları yine yola düştüler ve eşeleyip toprakta kalan bitki köklerini yemek üzere şatonun doğusundaki geniş tarlalardan birine indiler. Bu onların saatlerce zamanını aldı. Bu sırada Nis yandaki büyük koruluğa daldı, fındık ağaçları gördü. Üstlerinde yanlışlıkla unutulup toplanmayan fındık kalmış mı diye aramaya koyuldu. Ama ikide bir aklı yaban kazlarının Japonya'ya yapacakları yolculuğa takılıyordu. Kazların peşine takılıp da ta oralara gitmek kim bilir ne zevkli olurdu. Şüphesiz bazı defalar açlığın ve soğuğun acısını çekecekti. Ama buna karşılık ne görülecek iş ne de okunacak dua kitabı olacaktı. Korulukta dolaşıp dururken yaşlı sürübaşı yanına gelip yiyecek bir şey bulup bulamadığını sordu. Hiçbir şey bulamamıştı. O zaman kaz ona yardıma koyuldu. Gerçi o da fındık bulamadı. Ama bazı yaban yemişlerini bulup ona verdi. Oğlan bunları büyük bir iştahla yedi. Bir yandan da eğer annesi çiğ balık ve kar altında kalmış yaban yemişleriyle beslendiğini duysa, ne derdi diye düşünüyordu. Kazlar karınlarını epey doyurduktan sonra yine göle döndüler. Öğleye kadar vakitlerini oyun oynamakla geçirdiler. Yaban kazları evcil beyaz kazı yarışmaya davet ettiler. Uçma, yüzme, koşma gibi yarışmalardı bunlar. Genç erkek kaz boşu boşuna bütün gücünü harcıyor, çok daha çevik olan yaban kazları her seferinde onu alt ediyordu. Yarış sırasında oğlan hep evcil kazın sırtında oluyor, onu yüreklendiriyor. Bu işten diğerleri gibi kendi de büyük bir zevk alıyordu. Bağırışmalar, gülmeler, takılmalar gırla gidiyordu. Şato halkının onları duymaması şaşılacak şeydi. Yaban kazları yeterince oynadıktan sonra gölün ortasına uçtular ve bir iki saat dinlenmek üzere buzların üstüne indiler. Öğle sonrası da sabahki gibi geçti. Kazlar önce birkaç saatlerini ot kökü arayıp yemekle geçirdiler. Sonra yıkanıp buz tabakasının kenarında oyun oynadılar. Ta güneş batana kadar. Sonunda uyku saati gelip çattı. Nils beyaz kazın kanatlarının altına gömülürken, ''Tam bana göre hayat!'' dedi. ''Ne yazık ki yarın geri gönderecekler.'' Uykuya dalmadan önce, kazların peşi sıra gitmekle kazanacağı şeyleri yeniden düşündü.
Bir kere tembelliğini yüzüne vurup kimse onu azarlamayacaktı. Bütün gün elini hiçbir işe değdirmeden başıboş dolaşabilecekti. Tek kaygısı yiyecek bir şeyler bulmak olacaktı. Fakat karnını doyurmak için artık o kadar az şeye ihtiyaç vardı ki. Bunu sağlaması hiç de güç olacağı benzemiyordu. Ertesi gün çarşambaydı. Oğlancık geri ha gönderdiler ha gönderecekler havasındaydı. Ama kazlardan hiçbir ses çıkmadı. O gün de bir önceki gibi geçti. Yaban hayatına gitgide daha çok ısınıyordu. Koca Övetskröster ormanı tek başına kendininmiş gibi geliyordu ona. Bir de küçük basık evini, memleketinin dama dama tarlalarını özlemese istediği hiçbir şey yoktu. Yavaş yavaş kazların onu da yanlarında alıkoyacakları umuduna kapılmaya başladı. Ama perşembe günü bu umudu yine gitti. O gün de diğer günler gibi başladı. Kazlar geniş tarlalara doğru uçtular. Çocuk da besin aramak için koruluğa daldı. Bir süre sonra yiyecek bir şeyler bulup bulmadığını sormak için Akya yanına geldi. Hiçbir şey bulamadığını öğrenince ona bütün taneleri üstünde duran bir kimyon sapı verdi. Çocuk yedikten sonra Akya ona ormanda pek ihtiyatsızca dolaştığını söyledi. Bu kadar küçük bir varlığın nice düşmanı olurdu, biliyor muydu bunu? Yok değil mi? O zaman Akya bir bir saymaya başladı. Ormanda dolaşırken önce tilki ve sansardan sakınmak lazımdı. Göl kıyısında da su samurlarını akıldan çıkarmamalıydı. Taş duvarlarının üstüne tüneyince gelincikle karşılaşma tehlikesi vardı. En ufak bir delikten geçebilirdi bu nalet yaratık. Bir ot yığınının üstüne yatmak mı istiyordu canı? Önce altında kış uykusuna yatmış bir engerek yılanının olup olmadığına iyice bakması gerekecekti. Açık tarlalara vurduğu zaman da göklere otağı kurmuş kartalları, şahinleri, aladoğanları, atmacaları gözden ırak tutmamak lazımdı. Fındık bahçelerine girince işin içinde paçayı çayır kuşuna kaptırma tehlikesi vardı. Saksağanlara, kargalara gelince her yeri tutmuşlardı. Onlara hiç güvenmemek daha doğruydu. Karanlık düşer düşmez sinsi sinsi uçan koca baykuşların, puhuların yaklaştığını anlamak için kulakları dört açmak gerekirdi. Bu baş belaları öylesine ses çıkarmadan uçarlardı ki, ta tepende bitmeden sesini bile duyamazdın. Hepsi de onun ölümüne susamış bunca varlığın adını işitince, bunca belayı savuşturmak Nils'e imkansız göründü. Onu bunca ürküten ölümün kendisi değil, yenerek ölmek, bir başka varlığın dişleri arasında can verme korkusuydu. Bunlardan nasıl korunabileceğini sordu Akya'ya. Akya da ona, ormandaki ve tarlalardaki küçük hayvanlarla sincaplar, tavşanlar, serçeler, iskete kuşları, ağaç kakan ve tarla kuşlarıyla arayı iyi tutmasını öğütledi. Onlarla dost olursa, tehlikeleri önceden haber verebilecekler, onu barınaklarından yararlandırabilecekler ve hatta ortak savunma için güç birliğine girebileceklerdi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Öğleden sonra oğlancık, kendisine verilen öğüdü tutup, korunma konusunda yardımını istediği sincap Sirle tarafından geri çevrildi.
"Ne benden ne de öteki küçük hayvanlardan hiçbir yardım bekleme," dedi Sirle. "Ben senin kas çobanı Nils olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Geçen yıl kırlangıçların yuvasını yıkan, sığırcık kuşlarının yumurtalarını kıran, karga yavrularını yuvalarından alıp çamura atan, tuzak kurup kara tavukları yakalayan, sincapları kafeslere kapatan sen değil miydin? Kendi başının çaresine bak. Bir araya gelip seni buralardan kovmadığımıza, geldiğin yere dönmek zorunda bırakmadığımıza şükret sen.
Eskiden olsa oğlan böyle bir sözü imkanı yok cezasız bırakmazdı. O zamanlar kaz çobanını istiyor. Ama şimdi yaban kazlarının onun bir vakitler insafsız, haylaz birisi olduğunu öğrenmelerinden çekiniyordu. Geriye gönderilme korkusuyla onlarla birlikte olduğundan bu yana hiç kimseye en ufak bir kötülüğü dokunmamıştı. Gerçi bunca ufaldıktan sonra istese de eskisi kadar çevresine zarar veremezdi. Ama gene de içinden gelse birkaç kuş yumurtası filan kırabilirdi. Ama yok. Uslanmıştı artık. Kazların kanadından bir tek tüy bile koparmamıştı. Ağzından kötü bir lafın çıktığını kimse duymamıştı. Her sabah Akya'ya günaydın demek için başından takkesini çıkarıyor, onu selamlıyordu. Perşembe günü sabahtan akşama kadar, ne yapsam da yaban kazları beni de yanlarında Laponya'ya götürseler diye düşündü durdu. Akşam Sirle'nin karısının yakalandığını, yavrularının ise açlıktan ölmek üzere olduklarını öğrendi. Onların yardımına koşmaya karar verdi ve bunu da daha önce anlattığımız şekilde başardı. Cuma günü koruluğa girdiğinde, böğürtlen dallarına konmuş ispinozların, her yanda merhametsiz avcıların Sirle'nin karısını nasıl kaçırdığını ve kas çobanı Nesin, insanlar arasında kendisini tehlikeye atarak sincap yavrularını annelerine nasıl taşıdığını anlata anlata öttüklerini duydu.
Evet, Gloucester Parkı'nda şimdi şu küçücük parmak çocuktan, hani bir zamanlar kas çobanıyken herkesin yüreğine korku salan Nils Holgersson'dan daha fazla sevilen biri var mı? Diyordu ispinozlar. Bundan böyle sincap Sirle ona fındık verecek. Tavşanlar onunla oynayacak. Tilki Smayr yaklaşacak olursa karacalar onu sırtlarında kaçıracak. İskete kuşları atmacanın geldiğini haber verecek. Serçeler ve tarla kuşları ona övgüler düzüp türküler yakacaklar.
Çocuk, Akya'nın ve diğer yaban kazlarının ispinozların türküsünü duyduklarından emindi. Ama cuma bütün gün onu yanlarında alıkoyacaklarına dair ağızlarından bir tek kelime çıkmadı. Cumartesine kadar kazlar Tilki Smayr tarafından rahatsız edilmeksizin Övetskloster Gölü dolaylarında azıklarını doğrulttular. Fakat cumartesi sabahı tarlaya geldiklerinde bizimki onları gözetledi ve hangi tarlaya gittilerse kök yolmalarına vakit kalmadan başlarında bitti. Akya onun kendilerini rahat bırakmayacağını anlayınca ani bir kararla sürüsü ardında havalandı. Fars fundalıklarının Linderot yaylalarının üstünden geçip epey bir yol aldılar. Kafile Baltık kıyılarına Kafile Baltık kıyılarında Vitskövle dolaylarına gelinceye kadar mola vermeden yoluna devam etti. Günlerden pazardı. Nils cin haline geldikten bu yana tam bir hafta geçmişti. Ve hep öyle ufacık kalmıştı. Zaten bu durumdan huzursuzluk duyar gibi bir havası da yoktu artık. Öğleden sonra su kıyısında gür bir söğüt ağacının üstüne tünedi. Kamıştan yaptığı kavalını öttürerek vakit geçirdi. Bütün çevresini çalılıkları tıklım tıklım ispinozlar, isketeler, saka kuşları doldurmuştu. Onun çalmaya çalıştığı havaya uyarak kuşlar da ötüyor, çığırıyorlardı. Ama Nils bu işte hiç de becerikli değildi. Öylesine berbat çalıyordu ki, tabiatın bütün küçük ustalarının tüyleri diken diken oluyor, bağırıyorlar, umutsuzca kanat çırpıyorlardı.
Beceriksizliği karşısında onların gösterdiği bu içten tepki, Nils'i o kadar eğlendirdi ki, sonunda kavalını elinden düşürdü. Sonra yeniden çalmaya başladı. Gene çok kötüydü. Bütün küçük kuşlar yakınmaya başladı.
"Bugün her zamankinden de berbat çalıyorsun, parmak çocuk,"
dediler ona.
"Yalnızsız tek bir ses bile veremedin. Aklın burada değil senin, ha? Ne dersin?"
"Evet, aklım başka yerde," diye cevap verdi çocuk. Doğruydu. Aklı başka yerdeydi. Hep kazların daha ne kadar kendisini yanlarında alıkoyacaklarını düşünüyordu. Birden kavalını attı, yere atladı. Akya'nın ve diğer kazların düzgün bir sıra halinde kendine doğru gelmekte olduklarını fark etmişti. Ağır ağır, kurularak yürüyorlardı. Nihayet kendisi hakkında kesin bir karara varmışlardı demek. Hallerinden bu anlaşılıyordu. Kafile durunca sözü Akya aldı.
"Benim davranış tarzım karşısında şaşkınlığa düşmekte haksız değilsin, parmak çocuk. Tilki İsmail belasını başımızdan savdığında sana bir teşekkür bile etmedim. Ama ben duyduğum minneti laftan çok davranışla ödemeyi severim. Bunun için ben de sana bir iyilikte bulunayım istedim. Seni büyüleyen cine haberci yolladım. İlk anda seni eski haline sokmanın lafını bile ettirmemiş. Ama ben haber üzerine haber yollayarak senin bizler arasında ne iyi tabiatlı biri haline geldiğini ona anlattım. Sonunda evine döndüğünde seni tekrar insan kılığına sokacağı haberini yolladı."
Yaban kazı söze başladığında çocuk ne kadar sevinmişse, lafını bitirdiğinde de o kadar üzülmüştü. Tek kelime etmedi. Başını çevirdi ve ağlamaya başladı.
"Bu da ne demek oluyor?"
dedi Akya.
"Bundan daha değerli ne sunmamı bekliyordun?"
Aklı fikri geçirdiği tasasız günlerde, neşeli şakalaşmalarda, maceralarda, sonsuz hürriyette, yeryüzünden fersah fersah yukarıda yapılan yolculuklarda olan Nils, bunlardan vazgeçeceğini düşündükçe, üzüntüsünden tam deyimiyle hüngür hüngür ağlıyordu.
"Benim istediğim insan haline sokulmak değil,"
dedi.
"Sizinle Laponya'ya gelmek." "Beni iyi dinle,"
dedi Akya.
"Sana bir şey söyleyeceğim. Cinin kafası sana bozuk hala. Yapacağı bu iyiliği şimdi geri çevirirsen, korkarım aynı şeye onu bir kere daha razı etmen hayli güç olacak."
Garip şey. Bu oğlan bütün ömrünce kimseyi sevmemişti. Ne annesini sevmişti, ne babasını, ne öğretmenini, ne sınıf arkadaşlarını, ne de komşu çiftliklerin çocuklarına bir yakınlık duymuştu. Ona yaptırmak istedikleri her şey, iş, oyun, bütün bunlar sıkıcı gelmişti. Onun için ne kimsenin eksikliğini duyar, ne de işten, yürekten kimseyi özlerdi. Bu yeryüzünde şöyle böyle anlaşabildiği iki kişi, yalnızca çoban kız Asa ile küçük Mats olmuştu. Onlar da kendisi gibi tarlalarda kaz güderek hayat süren çocuklardı. Ama onlara bile sahici bir sevgiyle bağlı olmaktan uzaktı.
"İnsan haline sokulmak istemiyorum, istemiyorum,"
diye hıçkırarak haykırdı çocuk.
"Sizlerin peşi sıra Laponya'ya gitmek istiyorum. Sırf bunun için bütün bir hafta boyunca uslu uslu bekleyip durdum. Bizimle istediğin kadar uzaklara gelme isteğine karşı koyacak değilim,"
dedi Akya.
"Fakat önce iyice düşün.
Belki evine dönmen daha hayırlıdır. Olur ha? Bir gün verdiğin bu karardan pişmanlık duyarsın.
Hayır, dedi çocuk. Hiçbir zaman pişmanlık duymam. Sizin yanınızda olduğum kadar bütün ömrüm boyunca mutlu olmadım ben.
Peki, nasıl istersen öyle olsun. Sen bilirsin.
Teşekkür ederim, dedi Nils. Öylesine mutluydu ki, az önce üzüntüsünden döktüğü gözyaşlarının yerini, şimdi de sevinçten döktükleri almıştı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 49.